Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Behmen 1400 Hicri Kameri 11 Recep 1443 ve Miladi 10 Şubat 2000 2022 Pazar. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki testleri, haftanın bakışı ve kalıcı yeteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 148 vatandaş daha hayatını kaybetti. Viyana'daki görüşmeler aralıksız devam ediyor. Meşar Caferi İran devriminin bölgenin hamisi olduğunu belirtti. Diyarbakır'da elektrik zammı protesto edilirken CHP İstanbul'un tüm meydanlarında zam duvarı açtı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi yok saymıyoruz dedi. Ve Amerika müttefikleri Doğu Avrupa'ya askeri yığınak yapıyor. Şimdi haberler.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 148 vatandaş da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 148 kişinin daha yaşamını yitirdi, 25.812 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece COVID-19 hastalığından dolayı toplam can kaybı 133.718'e, vaka sayısı 6.806.265'e çıktı. COVID-19 hastalardan 3.374'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 6.298.727'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
İran İslam Cumhuriyeti heyeti Viyana'daki görüşmelere devam ediyor. Bu bağlamda İran heyeti bugün Rus heyetiyle bir araya geldi. İran ile 4+1 grubu arasında zalimce ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması için Viyana'daki görüşmeler devam ediyor. Siyasi kararlar için verilen kısa molanın ardından taraflar yeniden 8 Şubat'tan itibaren Viyana'ya dönerek görüşmelere başladılar. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile Rusya, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki görüşmeler ve Amerika ile dolaylı görüşmeler devam ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kendi başkanlığındaki İran heyeti bugün Rus heyeti ve baş müzakerecisi ile bir araya geldi. Viyana'da İran ile Rusya heyeti arasında düzenlenen görüşmeyi dün Viyana'ya giden ekonomi diplomasisinden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi de katıldı. Tahran defalarca Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için yaptırımları iptal etmek ve gereken güvenceleri vermek kaydıyla anlaşmaya dönebileceğini bildirmiştir. Yapılan anlaşmaya göre ortak komisyon oturumları düzenleniyor ve görüşmeler ikili ve çok taraflı şekilde Viyana'da devam ediyor. İran, Viyana'daki görüş gündemini belirlemiş ve siyasi kararlarını almıştır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Mali Dışişleri Bakanı Abdullah Diop ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gelen Abdullah Diop, Emir Abdullahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki bakan görüşmelere başladılar. Mali Dışişleri Bakanı, daha önce İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zülfü Gül ile bir araya geldi görüşmede. İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyada bilim ve teknoloji alanında yüksek konuma ulaştığına işaretle İran'ın küresel emperyalizm ve zalimce yaptıranları karşısında durmak isteyen ülkeler için iyi bir model olduğunu söyledi.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, Suriye'nin İran İslam İnkılabı'nı bölge ülkelerin hamisi olarak gördüğünü ifade etti. Şam'da İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Caferi, İslam İnkılabı'nın Suriye ilkeleri ve değerleriyle bağdaştığını ve Suriye'nin ise inkılabı destekleyen ilk ülkelerden biri olduğunu, çünkü bu inkılabı bölge ülkelerin hamisi olarak gördüğünü vurguladı. Caferi, İran ve Suriye'nin tarih boyunca sabit ve sağlam medeniyetlerin beşiği olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerinin derinliğinin bu medeniyetlere dayalı olduğunu vurguladı. 2011 yılında yaşanan ve tüm bölgeyi etkileyen olayların Suriye ve İran'ın ilişkilerinin kurucularının tarihi vizyonunun doğru olduğunu kanıtladığını da Suriyeli yetkili belirtti. İran'ın Şam Büyükelçiliğinde düzenlenen törende İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani ise, Direniş cephesi Filistin meselesini destekleme ve kardeş ülke Suriye başta olmak üzere dost ülkelerle işbirliğini güçlendirmenin İran'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu vurguladı.
İslami Şura Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanlık Heyeti üyesi İran ile Türkiye arasındaki ortak sınır kapılarının sayısının artmasına vurgu yaptı. İslami Şura Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanlık Heyeti üyelerinden Yakup Rezazade bu bağlamda yaptığı açıklamada, İran ile Türkiye arasındaki ortak sınırların sayısının iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerin düzeyini karşılayacak sayıda olmadığını belirtti. Yetkili İran ile Türkiye'nin iyi ilişkilerini işaretle bazı düşmanların iki ülkenin münasebetlerini etkilemek için yaramazlıklar yaptığını, bu nedenle iki ülke yetkililerinin daha fazla özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. İslami Şura Meclisi üyesi iki ülke arasında üç ortak sınır kapısının bulunduğuna işaretle bunun İran ürünlerinden ihracatı için iyi bir zemin sağlayabileceğini, ancak sınırlarda yeni pazarların kurulmasının şart olduğunu ifade etti.
Pakistan Demiryolları Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu hattından yük trenleri seferlerin artacağını bildirdi. Pakistan medyasına göre İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu hattından 3. yük treni Türkiye'ye ulaştı. Pakistan Demiryolları Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu hattından yük trenleri seferinin artacağını belirtti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki ekonomik ve ticari faaliyetleri canlandırmak amacıyla İslamabad-Tahran-İstanbul hattında yük taşımacılığı 21 Aralık 2021 tarihinde yeniden başlamıştı. 3 ülkenin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın demiryolu projesi, ticari ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. 6500 kilometrelik demiryolu hattı ile 3 ülkeyi birbirine bağlayan bu projenin ilk lansmanı 2009 yılında yapılmıştı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yük treni, Pakistan-Türkiye arasında 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Diyarbakır'da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Diyarbakır'da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Ofis Sanat Sokağı'nda toplanan esnaflar elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçiremiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda. Pankartı açtı. Halkın sırtından inin. Enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın. Elektrik faturaları yaktığı başımızı şalterler atıyor yere. Covid çarpmadı ama elektrik çarptı. Yazılı döviz taşıyan esnaf yaptıkları açıklamayla gelen yüksek faturalara protesto etti. Esnaf adına açıklama yapan Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ümit Umduğu zammın en büyüğünün elektriği yapıldığını belirterek dünyanın hiçbir ülkesinde enflasyon farkından 3-4 katı artırılamamıştır. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu bizlere dayatılmıştır bu zamlarla kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz şeklinde konuştu. Kentteki bir diğer elektrik protestosu Bağlar ilçesinde olduğu birçok siyasi parti, dernek ve sivil bireylerin oluşturduğu Bağlar Demokrasi Platformu elektrik zammı ile ilgili açıklama yaptığı açıklamaya CHP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, TDP, KOP, Bağlar Kadın Pazarcılar Derneği, Uyuşturucuya Karşı Değişim Derneği, Esnaf Hareketi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri de katıldı. Açıklama yapan platform sözcüsü, zamların geri çekilmesini isteyerek platform olarak bir araya gelen bizler, bugün ilk uyarımızı yapıyoruz. Eğer gereği yerine getirmezse ve çözüm geliştirmezse, daha güçlü olarak yeniden karşınıza geliriz. Emin olun ki kurtuluş halkımız için ortaklaşmamızdandır. Şehrimizde halkımızın her talebi için bir araya gelerek her kurum ve kuruluşun yöneticinin yanlışlarına karşı çelikten duvar olup çözüm geliştireceğiz. Farklılıklarımız birlikte hareket etmemizde de sorun teşkil etmemekte, halkımıza fayda sağlamaktadır. Bu gerçekliklerle uyarımızı yapmaktayız dedi.
CHP İstanbul Gençlik Kolları fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına zam duvarları açtı. Duvarlara faturalarını asanlar tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için zam duvarı eylemi başlattı. Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar söz senin başlığı altında da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı. CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada 39 ilçemizin meydanlarında vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için zam duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6 Muhalefet Partisi liderinin dünkü buluşmasında HDP'nin olmamasına ilişkin olarak HDP'yi yok saymıyoruz, hiçbir partiyi de yok saymayız, öyle yaparsak bu demokrasiye inandığımızı da gösterir, inanmadığımızı da gösterir açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 Muhalefet Partisi liderinin dünkü buluşmasının ardından Halk TV yazarı Fikret Bilan'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 6 parti genel başkanın bir araya gelip yüz yüze ülke ve dünya sorunlarını, konuşmalarını çok değerli buluyorum. Bu yönüyle siyasi tarihimiz bakımından bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Bir araya geldik ve Türkiye'yi bu koşullardan nasıl çıkarız diye konuştu. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için demokrasi, insan haklarına eşitliği hayata geçirmek, ekonomik sorunları da çözmek üzere yola çıktık. Bir görüş ayrılığımız yok. Bundan sonra da böyle çalışacağız, yine bir araya da geleceğiz. Bir program etrafında çalışacağız dedi. Kılıçdaroğlu'na buluşmaya HDP'nin neden davet edilmediği eleştirilerine HDP'yi yok saymıyoruz. hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inandığımızı da gösteriyor. Bu çalışma güçlendirilmiş, parlamenter sisteme geçiş çalışmasını da yürüten 6 parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz 6 partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde de 6 genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her partiyle görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecektir. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda da yine görüşeceğiz.
Türkiye'de AK Parti ve MHP seçmenlerinin ekonomik olarak mutsuz olduğu belirtildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Son günlerde ekonomiye ilişkin endişeler giderek artıyor. Temel tüketimle ilgili hayat pahalılığı tartışmaları devam ederken doğalgaz ve elektrik faturalarındaki güncellemeler Ocak ayından en çok konuşulan başlıklar oldu. Gündemdeki gelişmelere paralel olarak Türkiye Monitörü 2022 5 hafta araştırmasında katılımcılara doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemede ne derece zorlandığı soruldu. Araştırmaya katılanların %83,4'ü elektrik faturasını öderken çok zorlandığını ya da zorlandığını belirtti. Zorlanmadığını ya da hiç zorlanmadığını belirtenlerin oranı bu araştırmada %8,2 oldu. Parti bazında seçmenin zorlanma durumuna bakıldığında genel olarak ortalamanın çok üzerinde ödeme zorluğuyla karşılaşma olduğu görüldü. Buna rağmen görece daha az zorlanan grup AKP ve MHP seçmenleriydi. AKP seçmeninin %72,4'ü, MHP seçmeninin ise %70,6'sı çok zorlandığını ya da zorlandığını ifade etti. Doğalgaz faturasını ödemekte zorlananların oranı Türkiye Monitörü 5 hafta araştırmasında %78,8 oldu. Zorlanmadığını ya da hiç zorlanmadığını belirtenlerin oranı %11,4 olarak açıklandı. Parti bazında incelendiğinde benzer bir şekilde doğalgaz faturasını öderken diğer partilere oranla daha düşük oranda zorlanan seçmen AKP seçmeni oldu. Buna rağmen AKP seçmeninin %68,6'sı doğalgaz faturasını öderken zorlandığını ya da çok zorlandığını ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Bağdat'tan gelen tepki ve kınamalara rağmen ülkenin kuzeyindeki operasyona devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlenmekte olduğu Yıldırım Pençe Harekatı'nın devamında PKK'ya ait hedefleri vurduklarını duyurdu. Operasyonda 4 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri aynı bahane ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına da Şam'ın kınamalarına rağmen devam etmekte.
Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Polonya'ya 3000 askerin gönderilmesi kararı aldığı bildirildi. Askerlerin önümüzdeki hafta Polonya'ya gitmesinin beklendiği belirtildi. Bununla birlikte Austin'in Ukrayna'da bulunan 160 askeri uzman geçici olarak geri çekme emri verdi. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un üst düzey temsilcisi Ria Novosti haber ajansının açıklamasında Amerikan Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanı Austin bugün 82. Hava İndirme Tümeni'nin kalan 3000 askerinin de Polonya'ya gönderilmesi emrini verdiği ifadesine kullandı. Bu askerlerin önümüzdeki günlerde Fort Bragg üstünden hava yolu ile intikal edileceğini söyleyen yetkili, önümüzdeki haftanın başında Polonya'ya ulaşmaları bekleniyor dedi. Amerikan yönetimi Şubat ayında Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek askeri birliklerin konuşlandırılacağını duyurmuştu. Pentagon sözcüsü John Kirby bu askerlerin Ukrayna'daki olası savaşa katılmayacağını, sadece NATO ülkelerinin savaş yeteneğini güçlendirme görevine odaklanacağı dile getirmişti.
Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın 2 aydır sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerika yönetiminden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi. Telegram hesabından paylaşımda bulunan Zaharova, Amerika 2 aydır her gün Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısına uğramak üzere olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve bu ülkenin silahlı kuvvetler temsilcileri 2 aydır ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söylüyorlar. Şimdi de kayıtsız olmayanlardan bilgi paylaşılmasını istiyorlar. Bloomberg, Der Spiegel ve adı açıklanmayan Amerikan kaynakları dışında kimsede böyle bir bilgi yok ifadelerini kullandı. Sözcü ancak görünüşe göre meydan olaylarının ideolojik ilham kaynakları Ukrayna'yı tam çöküşe vardırmadan rahatlatmayacak. 2 aydır yeni küresel provokasyon kampanyasını hayata geçirerek sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyorlar yorumunda bulundu.
Rus donanmasına ait Rostovna Donu denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flaman numaraları denizaltısı saat 12.20 sıralarında Boğaziçi Köprüsü mevkiine geldi. Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken denizaltının boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik komutanlığı unsurları refakat etti. Dün Amerika ait bir denizaltı Rus sularını ihlal etmiş, Rusya bunun üzerine Amerika'ya nota vermişti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi Kürdistan Demokrat Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zibar'ın adaylığının reddine karar verdi. Irak resmi ajansı İNA'nın haberine göre Zibari'nin adaylığı konusu bugün federal mahkemede görüşüldü. Haberde Federal Yüksek Mahkeme Hoşyar Zibari'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetme kararı aldığı ifadelerini kullandı. Mahkeme daha önce Zibari'nin mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurma kararı almıştı. Irak'ta 2003'teki Amerika işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.
Yemen ordusu ve halk güçleri Harca vilayetinin kuzeyinde ilerlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı diğer ülkelerin desteğiyle Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırı ve ablukayı başlatan Suudi Arabistan, 7 yılın ardından Yemen'in altyapısını yok edip binlerce sivil katletmesine rağmen halkın gösterdiği direniş nedeniyle bu ülkedeki hedeflerine ulaşmayı başaramamıştır. Yemenli güçler bugün Herzen güneyinde eski Cumhurbaşkanı Mansur Hadi güçlerini ağır can ve mal kaybını uğratarak bir köyde kontrol sağladı. Yemen güçleri operasyonda ise saldırgan güçlerden bazılarını etkisiz hale getirirken onlara ait 3 zırhlı aracı da ateşe verdiler. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Suudi Koalisyonu'nun Yemen halkının saldırıları sürdüğü müddetçe Suudi güçlere karşı eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Viyana görüşmelerinin İran'ın gelişiminin gölgesinde yapıcı bir atmosferde devam etmesiyle ilgili. Viyana görüşmelerinin 8. turu başkentlerde kısa bir aradan ve istişarelerin ardından Coburg Otel'de devam ediyor. Bu da müzakerelerin yapıcı ve ileriye dönük bir atmosferde devam ettiğini gösteriyor. İran müzakereci heyeti Viyana görüşmelerinin 8. turunda yeni teklifler sunmak ve aynı zamanda diğer tarafları da yeni girişimler sunmaya teşvik etmesi, Tahran'ın Viyana görüşmelerine açık ve tutarlı bir yaklaşımla girdiğini gösteriyor. Bu bağlamda İran'ın ekonomik diplomasiden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi de Viyana'daki yaptırımların kaldırılması konulu müzakerelere katılmak üzere dün Viyana'ya gitti. Yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılması amacıyla konuları daha doğru ve teknik olarak incelemek için müzakerelerde İran'ın çeşitli kurumlarının temsilcilerinin bulunması gerekiyor. Bu konu ilgili tüm bölümler arasındaki tutarlılığı ve sürekli istişareyi göstermektedir. İran'ın Viyana müzakerelerindeki aktif ve tutarlı varlığı, Tahran'ın belirlenen hedefe ulaşmak için müzakereleri ilerletme konusundaki ciddiyetini gösteriyor. Fakat Viyana'daki Amerika heyeti ile ülkedeki iç politikası arasında ihtilaf işaretleri var. Bu arada bazı taraflar Viyana görüşmelerine odaklanmak yerine korsan İsrail rejiminin rızasını arıyor. Fakat Batılı hükümetlerin Viyana görüşmelerini sonuçlandırmak için gerekli kararları hızla almaya odaklanmaları bekleniyor. Sahte İsrail rejimi Barcam nükleer anlaşmaya karşı her zaman yıkıcı rol oynadı ve yanlış iddialarda bulunarak yaptırımları kaldıracak yeni bir anlaşmayı engellemeye çalışıyor.
Bundan önce 2015 yılında korsan rejim İsrail'in dönem başbakanı siyasi bir şovla adeta Barcam anlaşmasına savaş açtı. Fakat anlaşmanın imzalanmasına engel olamadı. Şimdi Siyonist rejimin propagandaları Viyana müzakerelerinin ilerlemesiyle yoğunluğu kazanmıştır. Viyana görüşmelerinden yapıcı ve ileriye dönük atmosfere göz önüne alındığında onları tüm tarafların üzerinde mutabıkanlı nihai bir aşamaya yaklaştıran şey bazı muhalif tarafların ciddi iradelere ve alınması gereken gerekli siyasi kararlardır. Çin'in Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Wang Quan, cumartesi günü yaptığı açıklamada tüm müzakerecilerin özellikle İran'ın nihai paketine teklif etmesinden bu yana Viyana görüşmelerine nihai bir aşamaya ulaştığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Çin'in bu açıklaması Viyana'daki İran müzakere ekibinden bilgili bir kaynağın İran Peres'i yaptığı açıklamada taraflar arasındaki öneri alışverişinin tüm müzakerelerde yaygın olduğunu, müzakerelerin başından itibaren İran'ın karşı tarafa birçok öneride bulunduğunu söyledi. Viyana görüşmelerinin son aşamasına girilmesi ve olası bir anlaşmaya varılması amacıyla yapılan bu önerilerin sonucundan İran İslam Cumhuriyeti için önemli olan konu Amerika'nın İran halkına yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır. Yaptırımların kaldırılması yine Viyana görüşmelerinin temelidir ve karşı tarafın bunun dışındaki her amaç müzakerelerin sonuca ulaşmasını zorlaştıracaktır. İran'da genç bilim insanlarının çalışmaları ile gerçekleşen barışın nükleer teknolojinin getirilerini korumak, tıpkı İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması konusu gibi büyük önem taşıyor. İran ise her iki konuyu da Viyana müzakerelerinde de izlemeye çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 22 Behman Yürüyüşü, Halkın İslam İnkılabı ile Ahit Tazelemesi başlığı altında. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinin yıl dönümü olan 22 Behman Yürüyüşü, Cuma günü İran'da yaklaşık 1500 şehir ve 3000 köyde gerçekleştirildi. 22 Behman, büyük İran halkının en büyük tarihi olaylarından birini hatırlatıyor. İran'ın inkılapçı halkı son 43 yılda her koşulda sokaklara adeta akın ederek inkılabın değerlerini savunmak için birlik ve beraberliğini dünyaya göstermiştir. Elbette İran'ın çoğu vilayetinde COVID-19 salgını ve Omikron'un yükselişi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda 22 Behman yürüyüşü kırmızı şehirlerde araba ve motosikletle, diğer şehirlerde ise sağlık protokollerine uyularak yapıldı. Bu yıl 22 Behman yürüyüşünde İslam İnkılabı'nın aydın yolunun sürdürülmesi, İnkılabın ikinci adımı bildirisinden ders alınması ve uygulanması, acil ve kat'i fariza olarak aydınlatma cihadı ile yüksek zirvelere ulaşılabileceği vurgulandı. 22 Behman yürüyüşü İran'da her yıl düzenlenen en önemli yürüyüşlerden biridir ve görkemli ve muazzam organizasyonu önemli mesajlar içermektedir. Bu yılki yürüyüş, İslami nizam ve İran halkı düşmanlarının ekonomik yaptırımları ve medya savaşıyla geçen yıllara nazaran halkı İslam inkılabından daha fazla soğutmak ve iç ihtilaf oluşturmaya çalıştıkları bir dönemde gerçekleşti. Halkın yürüyüşlere katılması İslam inkılabı düşmanlarını önleyen en önemli faktörlerden biridir. Düşmanlar halkın nizam ve inkılaba inanması ve eşlik etmesini bu münasebetlerde değerlendiriyor. Bu yüzden İran halkı ülkede güvenlik ve bağımsızlığın korunması için 22 Behman yürüyüşlerini daha şanlı ve kalabalık bir şekilde gerçekleştiriyorlar.
Aslında halkın bu yürüyüşlere katılmaları Müslümanların birinci ve uyanıklığının sahnelendi, onların birlik ve dayanışması, ülke kadrine ilgi duyması ve İslam nizami düşmanlarından nefretinin haykırıldığı sahnedir. Tabii ki bu konu İslam nizamının dostlarını umutlandırırken İslam inkılabının iç ve dış uçmanlarının komplolarını etkisizleştiriyor. İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu konuda yaptığı açıklamada 22 Behmen yürüyüşünü kastederek şu vurguda bulunuyor. Halkın bilinçli varlığı ebedi ilahi gücün en güzel tecellilerinden biridir ve inkılabın aynen canlı ve kükreyen olmasına sebep oluyor ve bu şanlı varlık devam ettikçe düşman tekrar aziz ülkemiz İran'a sultan kuramaz. İran halkı her yıl bu görevi yerine getirmek ve İslam inkılabının zaferinden 40 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen hala canlı olduğunu göstermek için 22 Behmen yürüyüşünü daha da muazzam gerçekleştiriyorlar. Bu da İslami nizamın harfçı desteğinin göstergesidir. Aşıktır ki İslam devrimi sadece İran milleti ve diğer ülkelere Müslümanlar için değil, aynı zamanda dünyanın özgürlük tutkunu insanlarına da bir model olmuştur. Bu yüzden şanlı 22 Behmen yürüyüşü, tüm Müslümanlar ve dünyanın özgür insanları için inkılabın ve yeni İslam medeniyetinin değerlerini, yüksek hedeflerini ve yeni İslam medeniyetini de hatırlatıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu konuya değinerek, günümüzde sadece Müslümanlar değil, dünyada Müslüman olmayan fakat özgürlükçü ve adalet yanlısı olanların İslam inkılabına aşk beslediğine değinerek şöyle diyor. Birileri Müslüman olmayabilir fakat bizimle karşılaştığında imam ve rehberlik ve aydınlatıcı tutumlarına aşık olduklarını söylüyorlar. Bunun sebebi inkılap sloganının fıtri ve küresel olmasıdır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin Ankara'nın Filistin halkı konusundaki siyasetlerinin değiştiği anlamına gelmediğini söyledi geçtiğimiz günlerde. Değerli dinleyicilerimiz, bu ifadeler ve açıklamalar gündeme gelirken biz İsrail rejimiyle Türkiye arasında özellikle son günlerde hızlı bir şekilde bir normalleşmenin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Şimdi yetkililer Filistin ülküsüne sürekli vurgu yapsalar da siyaset anlamında bu ilişkilerin gelişmesi, pekişmesi ve daha genel bir ifadeyle hala devam edilmesi dikkat çekici. Uzman konuğumuzla bu konu etrafında konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Sağ olun. Eksik olmayın. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu konu ve gündem birkaç gündür aslında kendi sıcaklığını koruyor. Özellikle Türkiye'nin bölge ülkelerle ilgili ilişkiler çerçevesinde. Ve yani demin ifade ettiğim üzere yetkililer Filistin halkına destek meselesine vurgu yapsalar da siyasi ve diplomasi ilişkiler çerçevesinde İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye meraklı gözüküyorlar. Buna bilmiyorum siz ne kadar katılacaksınız. Siz bu muhtemel ziyareti nasıl görüyorsunuz siz efendim?
Şimdi Türkiye-İsrail ilişkileri 1948-49'dan itibaren ki İsrail'in kuruluşu 48 yılı hep iyi olmuştur. Yani İslam ülkeleri arasında İsrail'i tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Güya İslam ülkesi, Kemalist Türkiye diyelim. O gün bugündür yani ilişkileri hep iyi olmuştur. Ancak Arap dünyasının büyük bir coğrafya olması, 22 tane Arap ülkesi, petrol meselesi, jeopolitik durumlardan dolayı zaman zaman Avrupa ülkeleri de, Amerika'nın kendisi de Arap ülkeleriyle İsrail arasında tırnak içinde bir denge oluşturmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de Osmanlı siyasetinden dolayı, yani Osmanlı bakiyesi üzerine kurulan o mirasa sahip çıkmaya çalışan bir devlet olarak Arap ülkelerinde, Afrika, Kuzey Afrika'da etkin olmaya çalıştığı andan itibaren dışa açıldığı, yani Kemalist rejimin bir dışarıya kapandığı dönem vardır. İçeride hem Müslüman çoğunluğa hem de Kürtlere büyük soykırım düzeyinde uyguladığı zulümler vardır. Ama 1950'den itibaren iki partili demokrasiye, o da vasiyet altında, yani Kemalist vasiyet altında bir demokrasiye geçiyorlar. Menderes döneminde böyle Filistin yanlısı bir şey göremiyoruz ama 60'lı yıllardan sonra sol görüşlerin, yani yarı yarıya Kemalist solun diyelim, yükselmesiyle dünyadaki trendle beraber, yani Doğu blokunun Filistin yanlısı gözüken ve bağlantısızlar hareketi de aynı şekilde, Hindistan merkezli malumunuz, Mısır'da ona üyeydi falan, bir değişim oldu. Yani Türkiye'de ilkin Filistin davasına sahip çıkan İslamcılardan ziyade halk için demiyorum. Halk her zaman Kudüs olsun, Filistin olsun sahip çıkmıştır. Ama İslamcılardan ziyade solcular sahip çıkmış. Sonra bu bayrağı 80 sonrası İslam devrimiyle beraber Lübnan'daki hadiseler, Lübnan'ın işgali, velhasıl Türkiye'de de yani meselesi, Filistin meselesi İslamcıların da gündemine geldi. Öncesi sadece milli görüş Erbakan, onu ayrı tutmak lazım. Onun işte Siyonizm karşıtı falan bir söylemi, o hep vardı. Onu belirtelim.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bu ilişkilerin gelişmesi, yani son zamanlarda böyle gündeme gelmesini siz zamanlama açısından nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin gerçekten böyle bir ilişkiye ihtiyacı var mı? Yani hangi açılardan bu ilişkileri geliştirmek istiyor sizce?
Yani Türkiye birinci İsrail'dir. Yani rejimi itibariyle dünyaya bakışı, İslam dünyasına bakışı, Müslümanlara bakışı, Araplara, Kürtlere ve bölgeye bakışı. Yani NATO üyesi olarak yıllar yılı Batı'nın ileri karakol görevini Türkiye gördü. İsrail yokken bile Kemalizm, yani öyle bir şey. Şu anda Erdoğan yönetimi, yani rejimde herhangi bir değişiklik yapmamış. Sadece rejimin bekçiliğini yaparak Müslüman çoğunluktan bir illüzyon sonucu destek aldı. O destek kısmen devam ediyor ama yolun solu gözüküyor. Filistin'e ilgi şöyleydi, yani bu Arap Baharı ile beraber Erdoğan heveslendi, onun ekibi her neyse, Davutoğlu da buna dahil, ya biz Kuzey Afrika'ya kadar, yani Arap dünyasına, daha doğrusu Sünni dünyaya önderlik edeceğiz. Haliyle Filistin de uygun bir argüman. Oradan işte danışıklı İsrail'le bir kontrollü kriz çıkardılar. Fakat Suriye'deki yenilgi, Rusya'nın 15'ten itibaren Suriye, 14'ten itibaren Suriye sahasına inmesi, İran hep oradaydı, örtülü veya açık. Türkiye'nin desteklediği silahlı cihadistleri geriletti. Haliyle Rojava meselesinden dolayı da Türkiye şu anda İdlib ve Afrin oraları işgali altında bulunduruyor. Kalıcı olmaya da çalışıyor. Onun dışında Arap dünyasında herhangi bir etkinliği kalmadı. Mısır'da diğer yerlerde herhangi bir etkinliği kalmadı. Haliyle artık bu oyunu sürdürmenin de bir manası kalmadı. En son Azerbaycan'da İsrail ve Türkiye müttefik olarak Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı desteklediler ve onun devamı olarak da Türkiye Ermenistan'da barışacak, Rusya ile barışık, İsrail ile de barışacak. Yani Araplardan ümidini kesmiş gibi, ama yeni bir yönetim gelir, Araplarla tekrar karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki geliştirir. O ayrı bir mesele. Tabii Kürtler de bu arada artık denklemdedir. Hem Rojava'da bir hükümet var, uluslararası tanınırlığı olmasa da, ama güneyde Irak'ın bir parçası olarak da olsa bir federe devlet vardır. Yani artık Kürtleri de nazara almak zorunda. Türkiye şu anda hem Kürtler de arası iyi değil, hem de Araplarla iyi değil. Haliyle İsrail zaten kendisinden bir parça. Yani Türkiye'nin İslam dünyasındaki fonksiyonu menfi olarak İsrail'den daha büyüktür. Yani Türkiye'nin Kemalist rejimin İslam dünyasına verdiği zararı İsrail verememiştir. Veremez de yani.
Evet. Çok teşekkür ederim Sıtkı Bey, bizi kırmadığınız için efendim.
Hürmet ediyorum, eksik olun.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Sıtkı Zilani ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde Mart ortasında Siyonist Rejim Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı muhtemel ziyaretiyle ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü kutlama törenlerinin dünya medyasında geniş yankısının devam etmesi, Bahreyn'in bazı bölgelerinde 14 Şubat devriminin 11. yıl dönümü arifesinde protesto gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami İran'ın komşu ülkelerle ticaret hacmine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve Gümrük Kurumu Başkanı Ali Rıza Mukaddesi, komşu ülkelerle ticaret hacminin detaylarını açıkladı. 15 komşu ülkeyle yapılan ticaret hakkında açıklama yapan Mukaddesi, ülkenin 133 milyon 636 bin ton ağırlığında ve 80 milyar 236 milyon dolar değerinde gerçekleşen ticaretin 81 milyon 398 bin ton ağırlığında ve 40 milyar 932 milyon dolar değerinde olan kısmı cari yılın ilk 10 ayında komşu ülkelerle gerçekleştiğini belirtti. Mukaddesi, İran bu süre zarfında Irak'a 7.3 milyar dolar, Türkiye'ye 4.5 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3.8 milyar dolar ihracat yapıldığını kaydetti. Mukaddesi ayrıca İran'ın ihracat yaptığı komşu ülkeler sırasıyla Umman, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan ibaret olduğunu ifade etti.
İttilat gazetesinde Amerika destekli Suudi koalisyonun Sana'ya hava saldırılarını sürdürmesi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Marguliev'in İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen'de işgalcileri karşı mücadele eden Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Ali El-Gahum, işgal kuvvetlerinin çocuk kadın yaşlı demeden katliamlar yaptığını belirtti. Yemen'deki mevcut durumu aktaran El-Gahum, kendi topraklarından Peryalist ve Siyonist harekete karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirtti. Yemen halkının Yemen ordusu ve direniş kuvvetlerine büyük ölçüde destek verdiğini vurgulayan El-Gahum, karşı tarafın gelişmiş askeri teknolojilerine rağmen Yemen cephesinin zafer elde ettiğini söyledi. Ensarullah yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. Yemen halkı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin işgal projelerine karşı büyük başarılar elde etti. Onların havadan yaptıkları geniş çaplı saldırılara ve ağır silahlara rağmen Yemen'de büyük bir direniş hasıl oldu. Yemen'in işgali ve bölünmeye planları boşa çıkartıldı. İşgalciler ağır kayıplar verdi. Düşman saflarında ciddi bir kaygı var. Öyle ki direniş kuvvetleri artık Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerin şehirlerini hedef alabilmektedirler. Kendi aralarında Yemen sahasında rekabet haline düştüler. Bu da onların Yemen'de daha çok saldırgan ve düşmanca tavırlar sergilemelerine sebebiyet verdi. Çocuklara, yaşlılara ve kadınlara karşı amansızca davranmaktadırlar. Direniş kuvvetlerinin arkasında büyük bir toplumsal destek var. Toplumumuz dayanışma içindedir. Yemen halkı bu mücadelenin önemini idrak etmektedir. Yemen'i küçük devletçiklere bölme ve sömürgeleştirme planlarının farkındadır. Eğer direnişçileri olan bu toplumsal destek ve sevgi olmasaydı, Yemen'de bu zaferi ve başarıyı elde etmemiz mümkün olmazdı. Yemen halkı hiçbir Amerikan ve Siyonist hegemonyaya izin vermeyecektir.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Amerika ve Avrupa'nın Rusya'nın olası siber saldırısından korkusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Avrupa Merkez Bankası'nın Rusya destekli hackerlerin muhtemel siber saldırıları konusunda bu bankaya bağlı bulunan bankaları muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı belirtildi. Reuters haber ajansı konuyla ilgili geçtiği haberinde Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginliğin onları mali sorunlar ve siber saldırıları karşı karşıya getirmesinden endişe duyduklarını belirtti. Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya ardından Ukrayna'ya giderek bu iki ülke arasında arabulucu rolü ifa etmek istedi. Ancak bu ziyaretinden eli boş döndü. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Rusya destekli hackerlerin muhtemel siber saldırıları konusunda bu bankaya bağlı bulunan bankaları söz konusu muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki tesiri.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın Irak milletinin ayaklanması üzerindeki etkisini gözden geçireceğiz.
İran İslam İnkılabı'ndan önce Batı Asya bölgesinin şartları şimdiki şartlara nazaran çok farklı ve kestirilemez haldeydi. Gerçekte İran İslam İnkılabı bölge milletlerinin istekleri ve taleplerinde değişimin başlangıç noktası ve bilinçlenme ve uyanış doğrultusunda hareket etme sahiki ve eğilimlerinin değişimi etkeni oldu. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Doğulu ve Batılı sömürücü güçler ve özellikle onların bölgedeki gayrimeşru evladı kaygı duymaya başladı. Bu zümrenin kaygı duymalarının esas nedeni milletlerin uyanışı ve bölge ülkeleri ve milletleri için hazırladıkları senaryoların boşa çıkmasıydı. Bu senaryolar genellikle bölge milletlerini marjinal konularla uğraştırma ve böylece bilinçsiz bırakma ekseninde kurulan senaryolardı. Bu yüzden hepsi İran İslam İnkılabı ve İran milletinin geleceğe dönük ülküleriyle düşmanlık yürütmeye başladı ve bu düşmanlık günümüzde de aynı şekilde devam ediyor.
İran İslam İnkılabı'nın en temel ve en köklü sonuçlarından biri, bölge milletleri arasında özgüven duygusunu geliştirmek oldu. Aslında bölge milletleri, devletleri, hatta başta Amerika olmak üzere batılı sömürücü güçler için İran milletinin en güçlü müttefiklerinden birine karşı ayaklanma sebebi anlaşılır gibi değildi. Ancak İslam İnkılabı, İmam Hümeyni önderliğinde zafere ulaşınca bölge milletleri arasında umut ve özgüven duygusu gelişmeye başladı ve sonuçta her biri farklı yollardan ve çeşitli yöntemlere başvurarak zalim, beceriksiz ve kukla hükümdarlarına karşı ayaklanmaya yöneldi.
Batı dünyası İran İslam İnkılabı'nı önlemek ve kendi tabiriyle nutfede yok etmek için Saddam'ın eli başlığındaki Baas rejimine İran'a karşı savaşa soktu. Bu savaş tam 8 yıl sürdü fakat Saddam ve hamilerinin gücü İran İslam İnkılabı'nı önlemeye veya durdurmaya yetmedi. Öte yandan İran İslam İnkılabı Irak milletini uyandırma kıvılcımı oldu. Zira bu ülkenin insanları İran milletiyle birlikte Şah rejiminin devrilmesini kutlamıştı ki bu da en çok Saddam'ı ve Baas rejimini kaygılandırmıştı. Gerçekte Irak'ta Şii Müslümanların hareketi İran İslam İnkılabı'ndan en çok etkilenen hareket oldu. Öyle ki İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Irak'ta Şii Müslümanların mücadeleleri Deva Partisi ve İslam İnkılabı Yüksek Meclis çerçevesinde gelişerek büyümeye başladı.
Öte yandan ortak dini, mezhepsel, kültürel, coğrafi ve siyasi konularda Irak halkının mücadele sürecine ivme kazandıran diğer etkenler oldu. Bundan başka Necef kentinde faaliyet yürüten dini ilimler merkezleri ve İmam Hümeyni'nin bundan önce uzun yıllar Irak'ta bulunması da Irak halkının İran İslam İnkılabı'ndan etkilenmeleri ve Saddam ve Baas rejimine karşı zafer kazanması için şartları uygun hale getirdi. Bu yüzden Baas rejimi bu şartlardan panikleyerek Şii Müslümanları bastırmaya ve Şii mücahitleri sürgün etmeye başladı. Ancak Irak halkı Ayetullah Muhammed Bakır Sadr ve Ayetullah Hekim gibi büyük mücahitlerin çağrılarına uyarak mücadeleden el çekmedi ve sonunda 1991 yılında Irak'ın güneyinde yer alan kentlerde Saddam rejimine karşı büyük bir intifada hareketi başlattı. O sıralarda Saddam'ın barbar yönetimi ve baskıcı politikaları gibi çeşitli nedenlerden ötürü Irak halkının intifada hareketi sonuca ulaşmadı ve Baas rejimi tarafından bastırıldı. Fakat halkın bu hoşnutsuzluğu daha sonra 2003 yılında Amerikan ordusunun saldırılarında Baas ordusunun yenilmesi ve Saddam rejiminin devrilmesine yol açtı.
Tahran Radyosu.
Dolayısıyla İran İslam İnkılabı Irak halkını Saddam'ın despot rejiminin zulmünden kurtulmak üzere harekete geçirdi ve Baas ordusunun yenilgisine zemin hazırladı. Saddam'dan sonra da Irak milleti ve direnişçi güçleri İran İslam İnkılabı'ndan ve küresel istikbar ve zalim devletlerin karşısında direnişinden ve tutumundan etkilenerek Amerika terör devletinin tecavüzüne karşı mücadele etmeye başladı ve sonuçta Amerika işgal güçlerini siyasi ve askeri aşılardan sıkıntıya sokarak Irak'ın parçalanma senaryolarını boşa çıkardı.
Irak halkı sergiledikleri direnişleriyle pratikte ülkelerine karşı hazırlanan kumpasları engellemeyi başardı. Bu kumpaslar genellikle Irak'ın parçalama ekseninde hazırlanan senaryolar ve planlardı. Tekfirci IŞİD terör örgütünün kurulması ve örgütün elebaşı Ebu Bekir Bağdadi'nin 2014 yılında Musul'un Ulu Camii'nde hutbe okuması ve sözde Irak, Şam İslam Devleti'nin kuruluşunu ilan etmesi bu kumpaslardan biriydi. Ancak Iraklı büyük alim Ayetullah Ali Sistani'nin Haçlı Şabi adlı halk hareketinin kurulması için verdiği tarihi fetva ve Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis gibi komutanların dirayeti sayesinde IŞİD senaryosu ve Irak'ı kaosa sürükleyerek parçalama planı sonuca ulaşmadan bozguna uğradı.
Bu hezimetin üzerine Amerika terör devleti namertçe düzenlediği bir suikasta General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis şehit etti. Şimdi de Amerika Irak parlamentosunun kararı ve Irak milletinin isteğine karşın Irak topraklarındaki işgalci askeri gücünü geri çekmeye yanaşmıyor.
Özetle İran İslam İnkılabı, İran ve Irak milletleri arasında ortak dini, kültürel ve sosyal bileşenlerin sayesinde Irak halkının Saddam'ın despot rejiminden ve uyguladığı zulümden kurtulmak üzere verdiği mücadelede etkili oldu. Ve şimdi uzun yıllar süren bu mücadele sonuca ulaştı ve Irak milleti Saddam rejimi ve ardından ecnebi komplolarına karşı direnerek bugünkü bağımsızlığına ve izzetine kavuştu. Buna göre de Amerikalı işgalci askerlerin ülkelerini terk etmesini istiyorlar.
Irak milletinin İran İslam İnkılabı'ndan etkilendiğini gösteren en belirgin bileşenlerden biri, Irak'ta İslami direniş gruplarının şekillenmesi ve dini üretileri temelinde başta Amerika ve Siyonist rejim İsrail olmak üzere Batı'nın sömürücü planlarına karşı direnmesidir. Nitekim bu direniş, Batılı sömürücülerin Şam planları ve senaryolarına karşı en büyük engellerden birini oluşturuyor ve İslam düşmanı olan bu zümrenin bölgeye yönelik hesaplarını bozuyor.
İşte bu yüzden Amerikan elebaşlığındaki küresel istikbar bu bileşenin gücünü fark ederek şimdi tekfirci IŞİD terör örgütünü yeniden ihya etmek başta olmak üzere çeşitli komplolar ve senaryolarla Irak'taki işgalci varlığını sürdürmek istiyor. Ancak Irak'ta oluşan yeni şartlara bakıldığında Amerika ve uydularının bu çabaları ve komploları sonuca ulaşamayacağı anlaşılıyor. Zira şimdi Irak'ta başta Haçlı Şabi hareketi olmak üzere direniş grupları Irak halkı arasında büyük bir ilgi görüyor. Bu gruplar Irak'ta terör örgütlerine karşı en etkili güç sayılıyor. Nitekim Irak halkı da bu gruplar olmadan ülkelerinde istikrar ve güvenlik sorunu çözümlenmeyeceğini çok iyi biliyorlar ve buna göre de bu gruplara destek veriyorlar.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstudy.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Ordu günü kutlamaları,
İslam İnkılabı liderinin hava kuvvetleri personeliyle görüşmesi,
İran genelinde İslam İnkılabı zaferi yıl dönümü yürüyüşlerinin düzenlenmesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın yurt dışındaki büyükelçileriyle görüşmesi,
İran'ın yeni füzesinin tanıtılması,
Cumhurbaşkanı Reisi'nin Japonya Başbakanı ile telefonda görüşmesi,
ve Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Joseph Borrell ile temasları.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Başkumandan Ayetullah Hamenei 8 Şubat Salı günü yaptığı açıklamada, düşmanın İran'a karşı ekonomi, siyaset, güvenlik, medya ve diplomasi başta olmak üzere hibrit saldırısını işaretle, bu hibrit ve toplu saldırı karşısında her daim savunma pozisyonunda olmayacaklarını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei geçen hafta, Ordu Hava Kuvvetleri'nin bir grup komutanını kabul ettiği görüşmede medya, güvenlik ve ekonomi dahil kendilerinin de çeşitli alanlarda hibrit taarruza geçmeleri gerektiğini işaretle bu bağlamda düşünce sahipleri, yazarlar ve yetkililerin gayret göstermesi gerektiğini ifade etti.
Amerika'nın durumu hakkında Ayetullah Hamine'yi halihazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor. Amerika'nın iki başkanı Amerika'nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar dedi. Ayetullah Hamine'yi düşman cephesi bugün toplu bir saldırı başlatmış, yani ekonomi, siyaset, güvenlik ve medya olmak üzere her yönden saldırıyor. Dolayısıyla buna karşılık bizim de hareketimiz toplu bir hareket olmalı, her yönde çaba sarf etmeliyiz diye kaydetti.
Ayetullah Hamine'yi konuşmasının sonunda art niyetli düşmanların isteğine karşı ülkenin artan ilerlemesini, millet için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini belirterek, İslam Cumhuriyeti bu 43 yıl içinde güçlü bir şekilde ilerledi ve her geçen gün daha güçlü hale geldi. Bu hareket gelecekte de devam edecek ve düşman yine başarısız kalacaktır ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti düşmanları geçen 43 senede çeşitli yöntemleri İran milletine karşı düşmanlıkları noktasında denediler. Bir dönemler düşmanın kullandığı araç sadece savaş ve ekonomik yaptırımdı. Ancak bugün savaşlar daha karmaşık hal alıp katmanlaşmıştır. Düşmanlar günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarı ve ilerlemelerini durdurmak için hibrit ve karmaşık saldırıya yönelmiştir. İran düşmanları yeni ve modern yöntemleri kendi saldırı ve taarruzlarına dahil etmek suretiyle hedeflerini takip etmekte olup kendilerince İslam Cumhuriyeti nizamının temellerini zayıflatabileceklerini düşünüyor. Ancak İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi geçen 43 senede İran İslam Cumhuriyeti her sene daha da güçlenmiş ve gelişmiştir ve gelecekte de düşmanı başarısız kılacaktır.
Geçen 43 senede İran İslam Cumhuriyeti yerli bilim ve İranlı genç bilim insanlarının yaratıcı düşünceleri sayesinde büyük başarı ve çalışmalara imza atmıştır. Askeriyeden tıp, teknoloji, bilim ve nükleer alana kadar İslami İran sürekli şekilde ileri doğru hareket etmiştir. Hava ve hava savunma alanı başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti ordusu çeşitli modern ve gelişmiş teçhizat ve araçları geliştirmeyi ve yerli hale getirmeyi başararak dünyada ismini duyurmayı başarmıştır. Bugün İran ordusu hava savunması, İslam İnkılabı zaferi öncesindeki dönemin aksine dışarıya hiçbir ihtiyacı kalmamıştır ve İran için güvenilir bir güvenlik armağan etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm ilerleme alanlarının yerli hale getirmesi, İslam İnkılabı'nın gücünün derinleşmesi ve artmasının esas nedenlerinden biri sayılır.
İran'da İslam devriminin 43. yıl dönümü kutlamaları başta başkent Tahran olmak üzere birçok kente düzenlendi. Her yıl ülkede halk yürüyüşleriyle kutlanan devrim yıl dönümü bu yıl yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı. İran İslam Tebligat Kurumu Zafer Yıl Dönümü kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada etkinliklerin koronavirüs nedeniyle kırmızı kategorideki kentlerde araç konvoyu ile kutlanacağını duyurmuştur.
Tahran'da bulunan Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenlere katılanlar araç ve motosikletlerden oluşan konvoylarla devrimin 43. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Azadi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Amerikan ve Siyonist bayrağını ateşe verdi. Kutlama nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılarak Amerika ve İsrail aleyhine slogan atan İranlılar, İslam nizamının kurucusu İmam Hümeyni ve rehberi Ayetullah Hamene'ye bağlılık yemini etti. 11 Şubat İslam İnkılabı yıl dönümü birçok ülkede yaşayan İran halkının düzenlediği törenlerle kutlanmaya devam etti.
Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Reisi İslam devriminin 43. zafer yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da Cuma hutbesi öncesinde bir konuşma yaptı. İslam devrimi hakkında Cumhurbaşkanı Reisi şunları kaydetti. Devrimin önemli unsurlarından biri dini kimliğidir. Halk kitlesi de devrimin önemli unsurlarından biridir. İslam devriminin temellerini halk oluşturuyor. Devrimin büyük destekçisi olan halk devrim yurunun takipçisidir. Devrim sırasında tüm insanlar sahadaydı. İslam devriminin bağımsızlığı, İslam devriminin bir başka unsurudur. Devrimin kendisi adalet ve eşitliğin peşinde. Adalet unsuru asla İslam inkılabından kopamaz.
İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu. Bu devrim içinde istikbar ile mücadele kurumsallaşmıştır. İslam inkılabının doğası fesat ve zulmü kabul etmez. Dolayısıyla zulüm ve yolsuzlukla mücadele eder. İslam devrimi zaferi ile İslam ve Cumhuriyet adına bir medeniyet ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Reisi devrim sloganlarının unutulmadığına dikkat çekerek, İslam devriminin sloganları hala yaşıyor. Bugün bağımsızlık ve özgürlüğümüze vurgu yapıyoruz. Ne doğu ne de batı sloganı unutulmamalı. İstikbarın egemenliğini kabul etmiyoruz. Biz kimseye zulüm yapmıyoruz ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti değerlerinin değişmeyeceğini anlatan reisi, dünyanın her yerinde İranlılar İslam devrimiyle gurur duyuyorlar. Bugün dünyada sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler, özgürlük severler, adalet arayanlar ve zulme uğrayan insanlar bu devrime çok ilgi gösteriyor açıklamasında bulundu. Ülkenin kalkınması için birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayan reisi, devrime ve İslam devriminin yüksek hedeflerine gönül veren herkes ülkenin ilerlemesinin birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu bilmelidir, dedi. Reisi ekonomik bağımsızlık konusunda kimsenin inkar edemeyeceği işler yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı reisi, İran'ın dış politikası ile ilgili olarak batıya bakmak ülkenin durumu dengesizleştirdi. Tüm dünya ile ilişkilerimizde de dengeli bakışa sahip olmalıyız. Ancak dış politikadaki önceliğimiz komşularımızdır değerlendirmesinde bulundu.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 9 Şubat Çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki büyük elçileri ve misyon başkanlarıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede yaptığı konuşmada komşular ve Asya bölgesinin İran'ın dış politikasında en önemli öncelikler arasında olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alanda kararlı olduğu, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki ülkelerle dengeli ve iyi ilişkilerini genişletmek istediğini belirtti.
...1450 kilometre menzilli İran'ın yeni balistik füzesi tanıtıldı. Çeviklik ve hızı, yüksek isabet oranı ayrıca 1450 kilometre menzilli bu füzenin bariz özelliklerindendi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hayber Şeken adlı yeni uzun menzilli nokta vuruşu yapan stratejik füzesini görücüye çıkardı.
İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferliye dönümü dolayısıyla çarşamba günü Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakari ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emirali Hacizade'nin katıldığı törende İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Hayber Şeken adlı yeni uzun menzilli nokta vuruşu yapan stratejik füzesi görücüye çıktı.
Hayber Şeken stratejik füzesi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uzun menzilli füzelerinin 3. kuşağı sayılıyor ve eşsiz özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Füze katı yakıtla çalışıyor ve ağırlığı benzerlerine kıyasla 3'te 1'e ve fırlatmaya hazır hale getirme süresi de 6'da 1'e düşürüldüğü ifade ediliyor.
Tahran-Tokyo ikili ilişkilerinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Amerikan hükümetinin eski yönetimin başarısız politikalarına bağlı kalması, müzakerelerin kabul edilebileceği seviyede ilerlemesinin önündeki en büyük engeldir, dedi. Reisi Japonya Başbakanı Fumio Kishi ile yaptığı telefon görüşmesinde Japonya'nın ikili ilişkiler ve işbirliği düzeyini güçlendirme ve artırma konusundaki ilgi ve arzusunu memnuniyetle karşıladı. İran ve Japonya'nın şanlı ve barışçıl bir medeniyete ve tarihe sahip olduklarına ilişkilerinin güçlendirmesinin tüm milletlerin çıkarına olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı reisi iki ülkenin kapasitelerini bilerek Tahran-Tokyo ilişkilerini güçlendirmek için büyük adımlar atabiliriz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmadan bağımsız olarak Japonya dahil olmak üzere diğer ülkelerle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkilerini ve işbirliğini arttırmaya hazırdır dedi. Dünyada kalıcı barış ve istikrarın gereğini de vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, Tahran ve Tokyo ortak işbirliğini güçlendirerek bölgede ve dünyada barış ve istikrarın inşasında ve sağlamlaştırılmasında etkili bir rol oynayabilir, dedi.
Cumhurbaşkanı yabancıların müdahalesini bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olarak nitelendirdi ve Yemen krizinin Yemen-Yemen görüşmeleri yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Başbakanı Kishida Fumio'da İslam devriminin zaferine yıl dönümünü kutlayan telefon görüşmesinde şunları söyledi. Dışişleri Bakanlığı ve İran-Japonya Dostluk Grubu Başkanlığı döneminde birkaç kez Tahran'a geldim. Sahip olduğum bilgilerden hareketle ilişkilerin seviyesini geliştirmek ve işbirliği kapasitelerini genişletmek istiyorum.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da 5 Şubat Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği Dış Politika Şefi ve Viyana Müzakerelerinin kıdemli koordinatörü Joseph Borrell ile görüş tatilinde bulundu. İranlı yetkili bu görüşmede önceki görüşmelerden bu yana bazı olumlu gelişmeler oldu. Ancak bu gelişmeler hala beklentilerimizi karşılayamıyor, dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu müzakerelerin önemli bir kavşakta olduğunu belirterek tüm tarafların bir anlaşmaya varmak ve siyasi kararlar almaya hazır olmak için Viyana'ya net bir gündemle yerleşmelerine beklendiğini de sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ötür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, aydınlatıcı açıklamalarında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın maneviyat ve ahlak siyasetinde siyaset yürüttüğünü ve ahlaksız siyasetin afeti olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bu konuyu göz önünde bulundurmak ve dikkat etmek gerekir ki, Emirülmü'minin siyasi davranışı onun manevi ve ahlaki davranışından ayrı değildir. Emirül Mümininin siyaseti maneviyatla birliktedir, ahlakla birliktedir. Temelden Ali'nin maneviyatı veya ahlakından kaynaklanıyor. Eğer siyaset ahlaktan kaynaklanırsa, maneviyattan sulanırsa, o siyasete maruz kalanlara kemalet vesilesidir, cennet yoludur. Fakat eğer siyaset ahlaktan ayrılırsa, maneviyattan ayrılırsa, o zaman siyaset güç kazanmak için her ne pahasına olursa olsun servet kazanmak, bu dünyada işlerini yürütmek için bir araç olur. Bu siyaset afet olur. Bizzat siyasetçi için de afettir. Bu siyasetin yürütüldüğü alanda yaşananlar için de afet olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682 ayrıca 0981-22-01-3682 veya 0998-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.